altın olukla yürüyür. Ahmet Taş getiren ve Selahattin Koca Aslan sizlerle.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Altın Oluk'la Yürüyüş programımıza hoş geldiniz efendim. Bu programda Altın Oluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş Getiren Bey ile beraber huzurlarınızda oluyoruz. Ve her ayın ilk çarşambası Altın Oluk Dergimizin o ayki sayısını, diğer çarşamba günleri ise ve hemen parantezi içerisinde belirtelim, programımızın tekrar da cuma günü. Altın Oluk dergimizin ilk sayısından itibaren işte Mart 1986 bugüne kadar gelen sayılarını konuşuyor, önümüze alıyoruz ve bugün Altın Oluk dergisinin yine 1986 yılının böyle Haziran ayında çıkmış olan efendim Bütün Güzellikler İslam'da kapağıyla okuyucusuyla buluşan sayısına, dördüncü sayısını konuşacağız.
Evet.
Evet, Altın Oluk dergisi tabii İslam konusunu böyle gündemine aldığı çok dosyalar hazırlamış. İşte İslam farkı, İslam'ı aşkla yaşamak, doğudan batıya İslam açlığı. Ama bu ilk sayılarda bütün güzellikleri İslam'da vurgulayarak öne çıkmış. Şunu sormak isterim, o günün şartlarında neden böyle bir kapakla okuyucunuzun karşısına çıkmak istediniz Altın Oluk dergisi olarak? Bu konuyu seçmenizin özel bir nedeni var mıydı? Hatırlayabildiğiniz kadarıyla biraz Bütün Güzellikler, evet, İslam'da konuşalım.
Yani gayet iyi hatırlıyorum. Evet, kapak dosyalarımızı daha önce de ifade etmiştim. Yani güncelden yola çıkarak, zaman zaman güncel tartışmalardan yola çıkarak hazırlıyoruz. İslam-insan ilişkisi, İslam-Müslüman ilişkisi, İslam-toplum ilişkisi çerçevesinde. Şu tartışılıyor Selahattin Bey, bugün de, yani aslında güncel bir konu bu. Şu tartışılıyor, yani İslam bir topluma ne verir? İşte bir baskı mı getirir İslam? Toplumu alıp gerilere mi götürür? İnsani anlamda bir gerileme midir İslam? Yani bunlar hani zaman zaman irtica vesaire gibi kavramlar da gündeme geliyor ve toplumun, insanların İslam'la ilişkisi sanki tehlikeli bir ilişkiymiş gibi sunuluyor. Bu tarz tartışmalar oluyor. Yani zaman zaman İslamofobi diyoruz buna, değil mi? Yani İslam etrafında bir korku üretme. Mesela şeriat tehlikesi, evet, gibi tırnak içinde cümleler kuruluyor. Bizim ülkemizde zaman zaman laiklik böyle bir İslam tehlikesi üretmenin uzantısı olarak da gündeme geldi. Yani bunlar o günlerde de tartışılıyordu. Bugün de zaman zaman tartışılıyor. Zaman zaman Avrupa'da tartışılıyor. İşte biz o gün Bütün Güzellikler İslam'da diye böyle yüreğimizden kopan bir ifadeyi Altın Oluk'un kapağına taşıdık ve derginin içerisinde de böyle bir güzellik kıyaslaması yaptık. Yani insani meselelerde bir güzellik kıyaslaması yapıldığında ortaya ne çıkar? İslam ne diyor? Başkaları ne diyor? Başka dünya görüşleri, sistemler ne diyor? Bir anlamda onun tahlili yapıldı içerideki yazılarımızda da.
Evet. Ahmet Maraşlı imzasıyla dergideki baş yazılarınızdan biri, evet, de dördüncü sayıda güzellik kıyaslamasında başlığıyla kaleme almış olduğunuz bir yazı. Mesela bu yazının bir yerinde ifade ediyorsunuz, iyi ve hoş söz sadakadır. Eziyet verilecek bir şeyin yoldan kaldırılması sadakadır. güzelliği bu kadar ayrıntılarına indiren ve Müslüman, başka Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, zarar görmediği kimsedir diyerek insanını engin bir hayırhahlık ortamında yiten bir başka inanç sistemi var mı? İşte evet. Bir İslam tarifi burada.
Evet, bir İslam tarifi. İşte bunun gibi o kadar çok şey sayabilirsiniz ki bu yazı hemen hemen bunun bir mukayesesini, bir muhasebesini ortaya koyuyor geniş biçimde. Evet.
Evet.
Biz o zaman hani böyle binek otomobillerinin arkasına, camlarına bu tarz mesajlar yazılıyordu.
Evet. Stickerlar.
Yani, stickerlar. Şimdi de zaman zaman görebiliyoruz. O zaman bu da bir sticker haline getirilmişti. Bütün güzellikler İslam'da diye. Birçok aracın, binek otomobilinin camlarında, arka camlarında bütün güzellikler İslam'da ifadesi dolaştı o zaman Türkiye'nin birçok yerinde.
Evet. Siz hiç güler yüz sadakadır ilkesiyle yetişen bir başka toplum biliyor musunuz diye sormuşsunuz.
Benim bir yazım vardı vaktiyle zamanda çıkmıştı. Bir tebessüm günü diye.
Evet.
Yani bugün işte günümüzü bir tebessüm günü haline getirelim gibi bir mesaj taşıyordu. Yani sokakta, iş yerinde karşılaştığımız herkese tebessüm edelim diye. Şimdi peygamberimiz diyor değil mi? Tebessüm sadakadır diye. Şimdi böyle bir toplum inşa edildiğini düşünün. Yani yüzlerde hep tebessümün olduğu, gülümsemenin olduğu, herkesin birbirine selam verdiği değil mi? Güven, sen bana güvenebilirsin. Ben güven insanıyım dediği, şimdi mümin kelimesinin anlamı biliyorsunuz. Hem inanan anlamına geliyor hem de güven veren, emniyet veren anlamına geliyor. Müslim kelimesi hem İslam'a inanmış insan anlamına geliyor hem de her insana, topluma selamet taşıyan, iyilik, barış taşıyan, güven taşıyan insan anlamına geliyor. Onun için problem şurada sanıyorum Selahattin Bey. Biz İslam insanını inşa edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Yani problem orada. Şimdi İslam insanını inşa edemediğimiz zaman suçu İslam'a yüklüyoruz. Yani mesela kendi toplumumuza bakalım. Yani biz bir Müslüman toplumuz. Ama böyle bir Müslüman bir toplumda da işte 3 yaşındaki çocuk hunharca katledilebiliyor. Yani buna benzer cinayetler işlenebiliyor. Şimdi bu neyi ortaya koyuyor? Bizim İslam'ın güzelliklerini insanlarımızın kişiliğine taşıyamamış olmamızı ortaya koyuyor. Yoksa İslam orada bütün güzelliğiyle duruyor. Benim yüzüme yansıyor mu? Beynime yansıyor mu? Kalbime İslam yansıyor mu? Elime, koluma, dilime yansıyor mu mesela? Yani peygamberimizin hadisi verilmiş yine. Elinden ve dilinden başka insanların güvende olduğu insandır Müslüman. Yani Müslümanın elinden ve dilinden ki bir insanın en çok kullandığı iki uzvudur bu.
Tabii.
Onlardan bir başka insana zarar gelmeyecek. Böyle bir toplum inşa edeceksiniz.
Evet. Efendim Sezai Karakoç'a atfedilir bir güzel söz. Sen İslam'ı öyle yaşa, öyle güzel yaşa ki seni gören senin hayatında hayat bulsun, İslam'la buluşsun diye evet. Bir ifade de var.
Şu tarzda da onu hatırlıyorum ben. İslam'ı ey Müslüman, İslam'ı öyle diri ve güzel yaşa ki seni öldürmeye gelen Allah sende Allah. Dirilsin.
Evet.
Yani öyle söylüyor. O hakikaten İslam dirilik demek. Yani ben bunu farklı bir noktada da anlatırım. Bir ayetten yola çıkarak bir ayeti kerime var. Mealen şöyle. İşte ey insanlar Allah'a ve Resulüne size hayat verecek şeylere çağırdıklarında icabet edin. Onun çağrısına uyun. Yani Allah'ın ve Resulünün çağırdığı şey aslında insanı ihya edecek, diri kılacak olan şeydir. O ilkelerden uzaklaştıkça da bir anlamda manen ölüyorsunuz. Yani elinizde Allah'ın, Resulünün ölçüsü oldukça dirisiniz. Eliniz diri. Eliniz o ölçülerden ayrıldığı ölçüde de manen hayatını kaybetmiş oluyor. Onun için yani hakikaten İslam'da hayat var.
Evet. İslam'da hayat var.
Hayat var.
Bu da bir başka Altınoluk dergisine evet. kapak olacak. Çok güzel bir ifade. Müsaadenizle yine sizin yazınızdan birkaç soruyu da hem önümüze koymak hem dinleyenlerimize paylaşmak isterim. Güzellik kıyaslamasında başlıklı makalenizden. Şefkatin, sevginin, yardımlaşmanın, affetmenin, eziyet etmemenin, düşeni ayağa kaldırmanın kaynağı ne? İnsan, insanın kurdudur ilkesini bir bayrak gibi taşıyarak, insanları ilkel bir ezicilik yarışına sokmak nereden kaynaklanıyor? İnancın kaynağı ne, inkarın hangisi? Ümidin kaynağı ne, ümitsizlik ve intiharın hangisi? Sorumluluk duygusunun kaynağı nerede? Sorumsuzluk ve birbirinin acılarına karşı bilganeliğin sorumlusu kim? Aileyi kutsi bir sığınak gibi inşa etmeye çalışan kim? Erkek-kadın ilişkilerini işe ortaya çıkaranlar hangileri? Çocuğu Allah emaneti gibi gören ve onu yaratılış çerçevesi içinde bir şahsiyet timsali olarak yetiştirmeye özen gösterme sorumluluğu nereden? Ona karşı topyekün bir savaşı sürdürenler kimler? Yaşlıyı toplum üzerinden belaları def eden bir unsur gibi görüp ona kol kanat germeyi vecibi olarak yükleyen inanç sistemi hangisi? Onları artık üretici nitelikleri bulunmayan insan posaları gibi telakki edip toplum dışına atmaya çabalayan düzen hangi düzen? İnsanın insana gülümsemesini çıkar hesapları dışında bir cemili olarak telakki etme inceliği nereden? Selamı bile paraya dönüştüren anlayışın kaynağı ne?
Evet.
Hep bir kıyas.
Kıyas var. Yani hakikaten ikisi farklı dünya görüşlerinin ürünü. Bir yere insan insanın kurdudur koyarsanız sistemin özüne başka bir sistem kurarsınız. İşte birbirine karşı sorumluluk duygusunu getiren bir değerler dünyasını sistemin özüne koyarsanız o da başka bir sistem kurarsınız ki İslam işte o insani sistemin kurucu çerçevesi.
Evet. Evet. Efendim derginin sayfaları arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Sami Efendi Hazretleri'nin Musahabe başlığı altındaki derginin bu sayısında yer alan sohbeti Rahmet Peygamberi'ne
aldı. Evet.
Sami Efendi Hazretleri.
Rahmet Peygamberi.
Evet.
Rahmeten lil alemin. Bugünler kutlu doğum Tabii. günleri değil mi? O rahmeten lil alemini de anlamak lazım.
Evet.
Hani bizim bir şeyimiz vardı. Bakın o da işte bütün güzellikler, güzellik kıyaslamasıyla ilgili bir şey. Hani kim kurtaracak diye.
Yayınlıyoruz radyomuzda.
Değil mi? Rahmeten lil alemin. Yani derileri zedelenmesin diye. Başlarına vurula vurula öldürülen fok balıklarını kim kurtaracak? Yani İslam'ın şefkati insan-hayvan ilişkisine bile uzanıyor. Kaldı ki insan ilişkisinde o rahmet dozunu bulmak işte peygamberin izini bulmaktır o. Yani insan ilişkilerinde rahmet dozunu bulmak peygamberimizin Resul-i Ekrem Efendimizin izini bulmaktır. Yani bugünlerde bunu daha çok evet. konuşmamız lazım ve kendimizin rahmet insanı olma davamızı da hep içimizde saklı tutmamız lazım.
Evet, arkadaşlarımızdan Emrullah Uzun dün sizin Tut Onun Elinden başlıklı evet. yazınızı seslendirdi. Hı hı. Onu da inşallah bu Kutlu Doğum özel programlarımız çerçevesinde dinleyenlerimizle buluşturacağız bugünlerde. Muhterem İsmail Lütfi Çakan hocamızın hadis-i şeriflerden yola çıkarak kaleme almış olduğu yazıları bu sayıdan yani dördüncü sayıdan itibaren Altınoluk dergisinde artık hadislerle gerçekler evet. başlığı altında yayınlanmış. Sözlerin en güzeli bu sayfalarda evet. okuyucuyla
evet.
konuşmuş.
Yani İsmail Bey'in hadislerle gerçekleri yani yıllarca devam etti evet. Altınoluk'ta. Sanıyorum 3 kitap mı 4 kitap evet. oldu. Yani o 40 yazılardan oluşan kitaplardır onlar. 3-4 kitap olmuştur yani böyle senelerce. Allah razı olsun. Allah sağlık afiyet Amin. Versin İsmail Bey'e böyle. Elhamdülillah çok yani hadislerle hayatımız arasındaki alakayı o ölçüde güzel kurabilen nadir hocalarımızdan birisi İsmail Bey.
Öyle diyor hadislerle gerçekler sayfasında Hazreti Peygamber'in hangi kavram ve davranışlar için en üstün beyanında bulunduğunu her sayı bir hadisi esas alarak sizlere sunmaya çalışacağız demiş ve yıllar yılı
evet.
hocamız sözlerin en güzelini Efendimiz hadis-i şeriflerini bu sayfalarda şerh etmişler. Mekanı cennet olsun elin bir trafik kazasında geçtiğimiz yıllarda rahmeti rahmana kavuşan muhterem İbrahim Canan hocamız. Altınoluk'un evet. ilk sayfalarında evet. ismine rastladığımız gece ihya yazısıyla
evet.
okuduğumuz
çok güzel bir
değerimiz. Bir
yazı. Allah rahmet eylesin. Hakikaten işte Altınoluk'un o sayılarında böyle çok farklı hocalarımızın yazıları yer aldı. Bu da çok güzel. Geceyi ihya konusu Altınoluk'ta bir başka zaman Müslümanın gece hayatı evet. başlığıyla kapak oldu. Yani hani herkesin gece hayatı falan deniyor da bir Müslümanın da gece hayatı var. Geceyi ihya ne demek Selahattin Bey? Geceyi diriltmek demek. Evet. İhya kelimesi diriltmek anlamına. Yani zaman kendi haline bırakılırsa onda bir hayat yok. Ama oraya bir nefes üflediğinizde, ona bir söz koyduğunuzda, bir davranış kattığınızda,
bir ruh kattığınızda
o ihya olmuş oluyor. Müslümanın gecesi içinde ayrı bir gece hayatı var. Onu da Müslüman gündemine almalı. Benim gece hayatım nasıl olmalı sorusunu gündemine almalı.
Evet. Bir bayram hatırası. Böyle o dönemlerde Altınoluk'un ilk sayılarında kısa kısa hani bir kısa bin hisse diyebileceğimiz evet. yaşanmış hadiselerden evet. yola çıkarak hakikaten çok güzel hikayeler
evet,
kısalarda yer alıyor.
Böyle bir çırpıda okunuverecek evet. şeyler var.
Doktor Abdurrahman Çetin imzasıyla Kur'an-ı Kerim'in tespiti ve korunması başlığıyla yine Kur'an'ın evet. nasıl korunduğu tespiti hakkında bir uzunca makale yer alıyor.
Yine bunu da bilmekte fayda tabii. var. Yani şimdi başka kitaplar gelmiş Allah Teala'dan. Tevrat gibi, İncil gibi, Zebur gibi. Ama onlara zaman içerisinde bir takım yanlış beşeri tasarruflar olmuş. Anlamları kaydırılmış. Kur'an'da ona işaret var. Yani Allah'tan inen Tevrat bir bütünlük içerisinde devam etmiyor. İçinde belki ilahi vahyin de olduğu başka bir kitap çıkmış ortaya. İncil için aynı şey söz konusu. Kur'an'ın işte korunması bu açıdan önemli. Kur'an'a bir beşer eli değmemiş, girmemiş ve Allah'tan gelen, indirilen, nazil olan şekliyle Kur'an korunmuş, tedvin edilmiş ve bize kadar ulaşmış ilahi vahiy olarak.
Evet.
Onu bilmek de o açıdan bir Müslüman için son derece önemli.
Evet. Peygamberimiz Kur'an'ın sağlam bir şekilde tespit ve muhafaza edilmesi üzerinde titizlikte duruyor. Evet. Yazmanın yanında Müslümanları Kur'an okumaya ve ezberlemeye teşvik ediyor. Hafızlara ayrı bir ilgi gösteriyordu. Kur'an-ı Kerim hem yazılmak hem de ezberlenmek suretiyle Efendimizin sağlığında tam ve sağlam olarak tespit edilmiştir demiş Abdurrahman Çetin hocamız.
Evet, çok güzel.
Evet, muhterem Abdullah Sert Bey'in Abdülhalim Toprak Müstahar evet. ismiyle Mevlana ve Mesnevi gözüyle derginin bu sayısına kaleme aldığı yazı Hazreti Yusuf ve Misafiri.
Evet.
Sonunda da çok güzel bir beyitle bitiyor. Sanma ey hace ki senden zehr-ü sim isterler.
Evet.
Yevme la yenfe'u de kalbi selim isterler.
Evet, o da çok güzel bir beyit. Yani sanma ki
ey
senden
hoca.
Ey hoca ki senden sim üzer, zerü sim isterler. Yani altın ve gümüş isterler. yevme la yenfe'u da, yani la yenfe'u işte fayda vermez, o gün mal ve evlat fayda vermez, bir ayeti kerimeye atıfta bulunuluyor. O günde kalbi selim isterler, ayet öyledir. Yani o gün mal ve evlat fayda vermez, ancak Allah'a kalbi selim götüren kurtulur ahiret gününde diye. O aslında Hazreti İbrahim'in duasıdır. Dua şöyle başlıyor: Ya Rabbi, beni hüsrana uğratma. Beni hüsrana uğratma. Hangi gün? İşte o mal ve evladın fayda vermediği, ancak kalbi selimin fayda verdiği günde beni hüsrana uğratma diye Hazreti İbrahim'in duası. Bu dua Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor.
Evet. Yalçın Turgut değerli bir karikatüristimiz, uzun yıllar gazetelerde de karikatürlerini, yani gündemle ilişkili olarak ciddi mesajlar, incelikli espriler taşıyan karikatürlerini okuyoruz, izliyoruz. O zamanlarda Altınoluk'un sayfasında da bir karikatürü yayınlanmış. Sonunda insanca yaşama formülü.
Çok güzel, çok güzel.
Evet. Abdülaziz Bayındır Bey'in bu sayıda da yazısı var. Fıkıh köşesinde zekat konusunu ele almış. Nihat Engin yaşanmış üç zekat olayını hadiselerden yola çıkarak değerlendirmiş. Rahmetli Ahmet Davutoğlu Hoca'dan alıntı yapmış o da.
Evet.
İsmail Özcan adam yetiştirmek konusunu gündemine almış.
İsmail Bey bizim sınıf arkadaşımızdır. Evet, İslam Enstitüsü'nde Abdullah Bey'in sınıf arkadaşımdır. Okulu bitirdikten sonra öğretmen oldu. Ve uzun yıllar, 10 yıllarca, yani biz 70'te mezun olduk. Yani sanıyorum İsmail Bey yani geçen yıl emekli oldu. Geçen yıl. Aradan kaç yıl geçmiş oluyor? 70'ten bu zamana
42 yıl neredeyse.
44 yıl veya 42 yıl öğretmenlik yaptı. Eğitim hayatının içinde böyle İstanbul'da çok farklı okullarda öğretmenlik yaptı. Bir gün onu bir radyoya davet i̇nşallah. Edip inşallah öğretmenlik hatıralarını dinlemek lazım. Bu adam yetiştirmek konusu onun hep derdi olmuştur. Yani hala yazıyor. Zaman zaman gazetelerin işte düşünce iklimi sayfalarında yazıları yer alıyor. Erkam Yayınları içerisinden gençler için özellikle hazırlanmış kitapları yayınlandı. Bizim işte o zaman ilk sayılarımızda da böyle adam yetiştirmek üzerine bir yazısı yer alıyor. Çok önemli bir konu.
Evet.
Çok önemli bir
Altın
konu.
Altınoluk'un sürekli gündeminde olan bir konu.
Daha geçtiğimiz aylar içerisinde
Adem Bey'in bu anlamda bir yazısı var birkaç sayı önce. Adem
İnsana Ergin yatırım Bey'in. Diye bir kapak yaptık biz. İnsana yatırım önemli. İnsan önemli. İslam için insan önemli. O her zaman Altınoluk'un gündeminde oldu.
Bir yıl sonrasını düşünürsen tohum ek, 10 yıl sonrasını düşünürsen ağaç dik, 100 yıl ve daha sonrasını düşünürsen insan yetiştir. Bir kimseye bir balık verirsen karnını bir defa doyurur, ama balık tutmayı öğretirsen karnını her zaman doyurur. Bu veciz sözleri öne çıkartmış İsmail hocamız. Osman Gazi'nin oğluna ve dostlarına vasiyeti de Altınoluk dergisinde 4. sayısında yer almış.
İsterseniz paylaşın bazı bölümlerini. Yani Osman Gazi, bunlar da hakikaten klasik denecek. Şimdi bir Osmanlı Devleti'nin kurucusu, nasıl bir yürek var değil mi? O gözüküyor o sözlerde. Hani bir cümle alırsınız, bir hayat kurarsınız. Öyle bir sözleri var hakikaten Osman Gazi'nin.
Altınoluk dergisi tabii tarih şuuru, tarih hassasiyeti noktasında da gerçekten okuyucularına böyle gerçek, doğru tarihi kaynaklarından süzülerek hep böyle en nezih bir şekilde sunmuş dergilerimizden. Diyor ki efendim Osman Gazi oğluna ve dostlarına vasiyetinin bir yerinde, gaza ve cihatlarınızla kelime-i tevhidi ta uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim ki doğru yoldan, adaletten geri kalırsa, ruhu mahşerde peygamberimizin şefaatinden mahrum kalsın, dedi. Sonra oğlu Orhan Gazi'ye dönerek, oğlum, dünyaya gelen bir padişah yoktur ki ölüme itaat etmesin. Şimdi Hakim-i Mutlak'ın hüküm ve emriyle ölüm yaklaştı.
Görüyor musunuz? Yani padişah da olsan ölüm seni bulacak yani. İktidar şey yapmıyor yani, ölümün önünü kesmiyor. Evet.
Evet. Sonra devam ediyor. Artık dünya zevklerinden ümidi kesme vaktidir. Oğlum, ben öldüğüm zaman beni Bursa'daki şu gümüşlü kümbetin altına koyasın. Allah'ın emrinden gayri iş işlemeyesin. Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Zalim olma. Ulemaya riayet et ki şeriat işleri nizam bulsun. Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Sen de saadet nişanları gördüm. Sana ve senin nesline alemde karşı duracak yoktur. Benim duam Allah'ın inayeti, evliyanın himmeti ve peygamberimizin mucizatı seninledir. Yani, Osmanlı herhalde Osman Gazi'nin kabul olmuş duası desek.
Ya değil mi? O oradan bir dua ediyor ki 6 asır ayakta duruyor. Ama çok güzel yani bunlar hakikaten. Şimdi bu yüreği koyduğunuz zaman bir devletin temeline, işte o devlet, hani deniyor ya devleti ebed müddet, öyle bir nitelik kazanıyor.
Evet. Muhterem Mahmut Toptaş hocamız Şifa tefsirinin müfessiridir aynı
evet,
zamanda.
Evet.
6.10'un ilk sayılarında Mahmut Toptaş hocamızın da makalelerini, birbirinden kıymetli yazılarını okuyoruz. Ayna konusunu ele almış ama burada ayna farklı bir metafor. Aynadan yola çıkarak
evet,
gidiyor.
Yani ayna, birbirimizin aynasıyız. Birbirimizin aynasıyız diyor. Yani onun için yani aynaya yansıtılacak şeye dikkat etmek lazım diyor. Mesela toplum sistemin aynasıdır. Sistem toplumun aynasıdır diyor. Yani mümin birbirinin aynasıdır diyor. Yani hakikaten hocanın böyle düşünce dünyası da, gönül dünyası da çok zengindir ve çok güzel o Kur'an'a bir kere derinlemesine vakıf. O yazılar da onun içinden süzülmüş yazılar. Yani bilemiyorum, belki yani paylaşılabilir bazı bölümler.
Tabii. Mümin kardeşinin aynasıdır. Onda gördüğü aslında kendinde olandır. Aynaya baktığında aynadakinin yüzünde leke varsa o bizim lekemizdir. Kaş çatıyorsa bizim kaşımızdır. Sırtını dönüyorsa o bizim sırtımızdır. Gülümsüyorsa bizim gülümsememizdir. O bizim aynamızdır. Hem aynayı hem de aynedarı temiz tutalım. Devlet de bir milletin aynası değil midir? Yönetim biçimi ne olursa olsun milletin düşüncesini, düşüncesizliğini, yiğitliğini ve korkaklığını yansıtır.
Evet. Yani o işte bir mümin toplum birleşik kaplar gibidir. Ya da her toplum birleşik kaplar gibidir. Yani hani toplum şöyle, bazen serzenişlerimiz olur, kızgınlıklarımız olur. Yani biraz kendimize de bakmamız lazım diyor hoca. Yani biz ne kadar o yapıyı değiştirmek için gayret sarf ettik. Yani bunu asıl önümüze sorumluluk olarak şey yapıyor. Yani peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Yani bizden önceki kavimler niye helak oldu? Diyor ki peygamberimiz, onlar bir insan yanlış yaptığında onun yanlış olduğunu söylemezlerdi. Yani İslam'ın o emr bil maruf, nehy anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ilkesini hayata geçirmezlerdi. Şimdi karşımızdaki kiri görüyoruz da o kirde bizim payımız var mıyı sorgulamıyoruz. Onu ifade etmiş oluyor Mahmut Toptaş.
Evet. Ve yazısının sonunda demiş, o halde kişi hem gönül aynasını temiz tutmalı ki başkalarına ayna olsun, hem de gönül aynası tertemiz olanları kendine dost edinmeli ki kendi hatalarını görsün. Gönül aynasını Kur'an ve sünnetle her an temizleyen ve zikrullahla cilalayan ve azaları ayna olarak Efendimizin hal ve harekatını bize yansıtan gönül sultanlarına bakarak güzelleşelim ve güzel ve ebedi cennet yurduna hazırlanalım. Mahmut Toptaş hocamızın hep böyle güzel, umut veren, ümit veren, çok coşkulu bir üslubu
vardır. Çok önemlidir. Yani biz zaman zaman da bu Altınoluk'un işte 28 yılında Toptaş hocamızla mülakatlar yaptık. Yani günceli de iyi takip eden, Müslümanların dertlerini iyi takip eden bir değerli hocamızdır. Ve yani biz bazen yani üzüntülerimizi götürürüz hocanın yanına. O üzüntülerimiz üzerine acaba ne diyecek Mahmut Toptaş Hoca? Dediğiniz gibi ümit çıkarır muhakkak. Yani bir yerden ümit çıkarır. Mesela cezaevlerine çok gitmiştir hoca sohbet etmek üzere. Oradaki insanlarla böyle çok samimi diyalogları olmuştur. Yani kendisi vaiz aynı zamanda. Evet. Kürsüye çıkan, cemaatin içinde olan, toplumun içinde olan. Onun için yani hakikaten farklı bir hoca tipidir Mahmut Toptaş hoca. Son derece zeki, güzel konuşan ve dediğiniz gibi ümit veren bir insandır. Buradaki Altınoluk'taki yazıları da daha sonra verdiğimiz mülakatlar da hep böyle güzelliklerle dolu.
Evet, muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamız o zamanlar doktor ünvanıyla makaleleri yine yayınlanıyor. Gönül Erleri ve Hak Dostları. Doktor Hasan Kamil Yılmaz'dan Ebu Haşim Sufi anlatmış gönül erlerimizden.
Evet.
Bela her ne kadar büyükse de muhabbet belası ondan daha büyüktür. Bu yüzden içinde bulunduğum acıyı muhabbeti ilahiye sebebiyle hissetmiyorum dermiş.
Evet.
Ebu Haşim Sufi. Bir Danimarkalı'nın kaleminden yani Carl Witt'in kaleminden Kelami Dergahı'ndan hatıralar devam ediyor. Başkalarını değiştirecek kimsenin İşe kendisinden başlaması gerekir diyor Esat
evet,
Erbil Yazı.
Ne güzel değil mi?
Müthiş bir ölçü.
Evet, müthiş bir ölçü. Başkasını biraz önce aynayı okuduk ya değil mi? Aynı şeyler de var. Başkasını değiştireceksek önce kendimizden. Kendimiz güzel bir ayna olabiliyor muyuz? Çok güzel değerlendirmeler var burada. Zikirle ilgili evet, geçen sayımızda da geçen hafta da geçen sayıyı konuşurken şey yapmıştık. Bu sayıda da çok güzel notlar var.
Evet.
Yani Carl Witt'in o dergahta çok farklı insanlarla karşılaşmış. Onlara ilişkin izlenimleri vesaire de var. Baktım
müsaade
şöyle,
ederseniz.
Estağfurullah.
Paylaşalım bir cümle. Carl Witt diyor ki dostum Profesör Mehmet Ali Ayni İkindi sıralarında beni ziyarete geldim. Daha önce Şeyh Efendi'ye uğradığından Efendi Hazretleri de lütfedip onunla beraber geldiler ve bir müddet odamda oturdular. Ben de bu güzel fırsattan istifade ederek sabahki ziyaretinden ve verdiği derin ve kıymetli bilgilerden dolayı kendisine teşekkürlerimi sundum. Sonra da tekrar zikir bahsini açarak zikre ruhun bedenden kurtuluşunu sağlayan bir metot olarak bakabilir miyiz diye sordum. Cevap, insanın ruhu ilahi yüceliklerden gelir. Kesafet kazanarak insan bedenine girer. Burada ruh kafesteki bir kuş gibidir. Önceleri bu hapislik hissini duyar ve bedbaht olur. Fakat zamanla buna alışır. Bedeni yani hapishaneyi kendi evi gibi benimser. Geldiği asıl yerini ve vatanı unutur. Bu unutkanlık neticesinde oraya dönüşten korkmaya başlar, hatta döneceğini hatırlamak bile istemez. İşte zikirden maksat, ruhlarımıza ana vatanını hatırlatmak, orasını özletmek ve dönüşü arzu etmesini sağlamaktır. Zikirden maksat, ruhlarımıza ana vatanını hatırlatmak, orasını özletmek ve dönüşü arzu etmesini sağlamaktır.
Evet, onun devamında da Mehmet Ali Ayni ile ilgili bir bilgi veriliyor. Mehmet Ali Ayni ben diyor inanmazdım eskiden diyor bu tür şeylere diyor. Sonra nasıl inanca geldiğini anlatıyor. Burada uzun uzun evet, anlatmak istemem ama böyle bir Allah dostu ile karşılaşmış, onun hayatındaki fevkaladeliklere tanık olmuş. Bunu Mehmet Ali Ayni anlatıyor. Yani herhangi birisi anlatsa şey yapmayabilirsiniz. Ya bu fevkaladelikler işte üretilir müretilir diyebilirsiniz. Ama zaten inanmayan adam böyle tayyi mekanı görmüş. Bir Allah dostunun şahsında bizzat kendisi yaşamış tayyi mekanı. Oradan sonra işte inanca gelmiş. Böyle ilginç bir evet. şey de var orada.
Yani bu Kelami dergahından hatıraları özellikle Altınoluk sayfalarından ve Altınoluk dergimizin evet. eğer eski sayıları dinleyenlerimizin elinde yoksa muhakkak altinoluk.com internet sitesine girerek çok kolay hemen evet. üye olabiliyorsunuz. Evet. Arşivden muhakkak okumalarını evet. tavsiye ediyoruz. Yani müthiş bir zikir tarifi var burada.
Evet.
evet. Enes Ufuk. Enes Ufuk herhalde yine sizin bir başka müstahar evet, isminiz ilk sayılarda.
Enes Ufuk,
görgü kurallarını yazmışsınız.
Zaman zaman Altın Çocuk'ta yazıları çıkıyor evet. Enes Ufuk'un.
Evet. Evet. Bu sefer bayram. Çünkü yine bir Ramazan iklimine Hı-hı. denk gelmiş. Herhalde içinde bayram da geçiyor.
Geçen sayımız da biliyorsunuz Ramazan'ın başlangıcıydı. Bu da sonu artık evet. bayrama denk geliyor. Evet.
evet, bayram bizim cemaatimizi inşa eden, ortak bir neşede bütünleştiren bir ilahi armağandır demişsiniz. Evet. Bu yazının bir yerinde. Ahmet Kot beyefendinin Afgan mücahitlerinin sürgünde kurdukları hükümetin sözcüsü Doktor Abdülhakim Tabibi ile yaptığı bir röportaj var. Orada imanın verdiği güç her şeyden önemlidir ve üstündür diyor.
Evet, Afgan o zamanlar tabii Afganistan'da büyük bir cihat vardı. Afgan mücahitleri Türkiye'nin gündemindeydi. Marşlar vardı bilirsiniz. çocuklarımızın ezberlediği böyle coşkuyla söyledikleri ve mücahitler kovdular biliyorsunuz. İşgal birliklerini Rusların kovdular ama sonrasında maalesef kendi aralarında ihtilaflar çıktı. O da bizim ayrı bir yaramızdır. Yani sadece düşmanı, silahlı düşmanı kovmak yetmiyor. Şeytanı da kovmak lazım. Nefsimizin araya giren böyle fitnelerini, fesatlarını da kovmak lazım.
Küçük cihattan büyük cihada büyük, gelince orada yenilmemek.
Aynen, evet.
Ekrem Kızıltaş hocamız derginin Olaylar ve Biz bölümünde Ramazan Müslümanlığını yazmış. Ramazan Müslümanlığı o zaman da yine medyanın
evet yani Ekrem Bey bir gazeteci evet. bir arkadaşımızdır. Bu Ramazan Müslümanlığı da medyayla ilgili o zaman Ramazan'da medyanın Ramazan'la buluşması hadisesi. Bugün de oluyor. Aynen. Bugün de oluyor. Ama şimdi belki bazı faydalarından da söz etmek mümkün. Yani bir samimiyet evet. sorgulaması yapılabilir ama bu sorgulamayı belki en çok yani Ramazan'a ilgi göstermek zorunda kalanlar yapmalı evet. kendi içlerinde.
Evet. Belki evet doğru söylüyorsunuz ama çok böyle faydalı olan kısımları da vardır. Ben geçen Ramazan Kanal D ekranlarında bir sahur programında sizi seyretmiştim.
Evet.
Serdar Tuncer Bey dostumuzun evet. sahur programında. Yani o zaman dedim yani hakikaten yani gün gelecek dedim. Hani bu televizyonda Ahmet abi İslam'ın güzelliklerini, İslam evet. insanının güzelliklerini anlatacak. Yani çok istifade etmiştim hakikaten.
Evet,
Ramazan'ın böyle farklı bir şeyi oluyor.
Sağ olun. Ben de yani Serdar Bey o zaman Kanal evet. D'de sahur programı yaptı. Yani belki bir takım yerlerde yadırganmıştır da.
Evet.
Ben dedim ki olsun. Yani olsun orada dedim. Sizi yani kader sizin orada dinlenmenizi belki de takdir etmiştir. Yani bir insanın gönlü aydınlanacaktır orada duyacağı bir şeyle. Onun için yani bazen yadırgıyoruz. Yani bu Ramazan Müslümanlığı diyoruz ama yani o tür faydalarını da göz ardı etmemek lazım.
Evet. evet. Özel okullara, mescit ya resmi okullara yine o günün gündeminde olan ama artık çok şükür bugün
evet, yavaş
önemli
yavaş
ölçüde.
Okullarda evet. çözülüyor artık hem özel okullarda hem devlet okullarında. Yani bunlar Türkiye'nin normalleşme sancıları o zamandan, yani bakın 30 yıllık bir süreyi konuşuyoruz. O zamandan bu sancılar vardı Türkiye'de. Tedavi oluyoruz inşallah.
Evet, bu programın bir güzel tarafı da oluyor efendim. Şöyle bir yakın tarih yolculuğu yapıyoruz, evet, aslında. Aynen. Türkiye'nin son 25 yılında bir beraber göz atıyoruz. Evet. Sizin şahitlikleriniz eşliğinde, evet, dinliyoruz. Sudan Altınoluk'un gündemindeymiş. Seçimler yapılmış o dönem. İslami Milli Cephe lideri Hasan Turabi'nin konuşmasından alıntılar var.
İsrail'in, Sudan Afrika tabii, sancısı hala devam ediyor. Evet.
Evet. İsrail'in Orta Doğu için yeni senaryoları.
Evet. İşte İslam dünyası bölümümüz o zamandan beri devam ediyor bizim. İşte Afrika konusu, Asya konusu, ne bileyim Afganistan vesaire.
Endonezya.
Evet.
Ve yine derginin bir Fatiha okuyucularıyla beraber
klasiğimiz
gönderdiği sayfası. Tabii.
Bir Fatiha klasiğimiz.
Tabii, bir vefa sayfası bu aynı, evet, zamanda. Tahir-ül Mevlevi, evet, almışsınız
bir
bu
Fatiha
sayfa.
Ona söylendi. Onları o günlerde Fatih Uğurlu Bey kardeşimiz, evet, yapıyordu. Başka çalışmaları da var Altınoluk'ta Fatih Uğurlu'nun, ama bu da onun bulduğu bir şeydir. Bir Fatiha, böyle güzel incelikleri vardır Fatih Bey'in.
Evet. Tahir-ül Mevlevi Cumhuriyet döneminde de muallimliğe, evet, devam etmiş. Fatih'te Mesnevi dersleri veriyordu. Derslere sarıyla devam eden Tahir-ül Mevlevi şapka kanuna muhalefetten İstiklal Mahkemelerine gönderildi ve yargılandı. Evet.
Evet. Bu
derslerin,
da,
evet,
bu da Türkiye'nin o dönem bir fotoğrafı. Evet. Yani o dönem yargılanmış. Allah'a şükür ki asılmamış. Yani o dönem şapka iktisası kanununa muhalefetten asılan din alimlerimiz de var değil mi?
İskilipli
Atıf Hoca gibi merhum. Evet.
Tekrar tekrar rahmet olsun. Rahmet, 75 diye. Yıllık ömrünün.
Mesnevi şerhi tabii, çok önemli. Tahir-ül Mevlevi'nin o büyük, hakikaten bir insanın ömürlük bir eseridir yani.
Evet.
Allah rahmet
Kendi
eylesin.
Kendi tabiriyle bilgisinin zekatını vermeye bütün bir ömrünü hasretmiş hocamız. Evet, geride, evet, de merhum Şefik Can gibi değerler, evet, bırakmış. Evet. Mekanı cennet olsun. Bir başka değerimiz İslami Mücadele'de dergiler başlıklı yazıda rahmetle anılmış Osman Yüksel Serden
geçti.
Evet, Türkiye'nin en ateşli mücadele dergisinin o dönemde zor şartlar altında hazırlamış Milli Şef Devrine baş kaldırışın simgesi haline gelmiş bu dergi.
Evet. Evet, yani müthiş.
Siz
yani
beslenir miydin Serden Geçti?
Tabii ki Serden Geçti de işte Büyük Doğu ile beraber okuduğumuz dergilerden de Osman Yüksel, işte bizim gençlik dönemimizde böyle o delişmen bir mücadele adamı. Yani biraz esprileri de olan. Anlatabiliyor muyum? Yani Necip Fazıl bir simadır. Osman Yüksel bir simadır. Onlar, o delişmenlik de bizim o zaman içimizi besleyen bir şey olmuştur. Daha önce Necip Fazıl için söylemiştim, hatırlarsınız. Yani o özgüven, evet, anlatabiliyor muyum? Medeni cesaret. Onu bir başka boyutuyla hayata geçiren sima Osman Yüksel'dir. Yani milletvekilliği döneminde işte kravat takmayan, kravatını bazen kemerine bağlayan falan. Yani bunlar çünkü sembol malzemelerdi. Onları hafife alarak da bir sistemle mücadele ediyorsunuz. Çok anekdotları böyle,
evet,
dilden dile dolaşırdı Osman Yüksel'in.
Mesela Osman Yüksel dağınıklığı ve kalenderliğiyle meşhurdur deniliyor. Aynı elbise yıllarca giyer, günlerce bir sıcak çorba içmedi olur. Ama aynı adam kendi hayatından kestikleriyle talebe okutur, onlara destek sağlar. Merhamet onda bir gökyüzü gibiydi diyen Yavuz Bülent Bakiler, Osman Yüksel Serden Geçtiği anlatırken, bir Anadolu türküsü dinlerken, bir şiir okurken veya toprağa çıplak ayaklarıyla basan bir yoksul çocuk görürken, başının döndüğüne, sesinin titrediğine, gözyaşlarının süzüldüğüne çok şahit olmuşumdur. Alabildiğine derviş gönüllüydü. Bağrı taşlı, gözü yaşlı bir derviş ama bazı yazılarında da her kelimesiyle, her cümlesiyle naralar atan öfkeli bir Köroğlu'ydu. Bir gün Serden Geçti'nin ilk çıktığı günlerdi. Üniversiteli bir grup genç ziyaretime geldi. Mecmuada belirtilen adresinin kapısını çaldılar. Onu tanımıyorlardı da. Osman Bey kapıyı açtı. Birisi sordu. Sayın Osman Yüksel Beyefendi buradalar mı? Hayır, burada yoklar dedi ve kapıyı kapattı Osman Yüksel. Bir dönem milletvekili oldu. Meclis koridorlarında dolaşırken...
Sayın denmesine
tabii.
Şey yapıyor. Evet.
Bir dönem milletvekili oldu. Meclis koridorlarında dolaşırken bir polis memuru onu meclisin çamaşırcısına benzetiyor. Ve tam pot kıracağı sırada bir komiserin Osman Yüksel'e selamıyla irkiliyor ve başlıyor özürler dilemeye. Osman Yüksel'in cevabı onun nasıl bir gönül adamı olduğunu gösterir sanırım. Git kardeşim git. Belli ki çamaşırcı bizden daha helal kazanıyordur. Allah Allah.
Evet, benim bir anekdot var. Osman Yüksel ve Yavuz Bülent Bey ile ilgili. Önce şunu söyleyeyim. Osman Yüksel Bey hayatının son döneminde Parkinson hastalığına yakalandı. O zamanlar ben Türk Edebiyatı dergisindeydim. Merhum Kabaklı Hoca da yakinen ilgilendi Osman Yüksel Bey'le. Yani zannediyorum evini de bir Aksaray'da bir evi vardı. Türk Edebiyatı Vakfı'na bağışladı Osman Yüksel Bey. O dönem ilgilendi, Allah razı olsun Kabaklı Hoca, sağlık şeyleriyle vesaire. Yavuz Bülent'le ilgili anekdot şu. Şimdi Ankara'da Serden Geçti'nin bir bürosu var. İşte öğrenciler geliyor oraya öğle vakitleri. Ne yapılır, ne yenir? İşte bol salata yapıyorlar. Zeytinyağlı salata. Suyu bol böyle. Şimdi ekmek alınıyor. Yemek o. Ekmek ve salata. Şimdi Yavuz Bülent Bakiler böyle kocaman ekmek parçasını koparırmış. Salatanın suyuna bandırırmış. Tabii o ekmek parçası suyu emer böyle. Birkaç bandırdığında salatanın suyu bitermiş. Osman Yüksel ona demiş, ulan oğlum affedersiniz yani dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Sen emme basma tulumbasın mısın? Böyle suyunu bitiriyorsun diye. Şey yaparmış böyle, o günler anlatırlar.
Evet, son dönemi biraz böyle Parkinson rahatsızlığından sebep muzdarip geçmiş. Ama kendisiyle de böyle hakikaten dalga geçen, bunu aşmış bir insan. Diyor ki, bir zamanlar kükreyen adamdım, şimdi titreyen adam oldum. Bir tarihte yazılarıyla Türkiye'yi karıştıran ben, şimdi bir çayımı bile
karıştıramıyorum diye. Böyle hakikaten hastalığı da sanki üstüne almayan falan bir insan. Evet.
Vefatının ardından yazılanları okumuştum.
Bir de şöyle bir şey.
Buyurun.
Türkeş işte titre ve kendine dön dedi. Biz titredik ve kendimize dönemiyoruz diye. Yine o Parkinson'u şey yapar. Evet, Allah rahmet eylesin. Yani büyük dava adamları bunlar. Yani Türkiye'de yani o kış ortamı, yani hakikaten büyük baskı ortamında alnı ak durabilen, dik durabilen insanlardır. Biz bugün biraz özgürce nefes alabiliyorsak onların çektiği çilelerin bir anlamda bereketiyledir. Selahattin Bey, asla unutmamak lazım. Yani çocuklarımızın, gençlerimizin bir Osman Yüksel'i, bir Necip Fazıl'ı, işte bir Nurettin Topçu'yu, yani daha sonra Sezai Karakoçları vesaire mutlaka tanımaları gerekiyor.
Evet. Tekrar tekrar mekanı cennet olsun Osman Yüksel Serden Geçti Üstadımızın da ve derginin Hayatın içinden sayfasında Ahmet Rüstemoğlu imzasıyla bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Bir hikaye okuyoruz. Modern haramilere karşı. Ne anlatıyor bu hikaye? Siz daha iyi
evet.
Yazarı olarak.
Bu hikaye Ahmet Rüstemoğlu'nun zaman zaman benim kullandığım bir şey. Babam Rüstem Efendi'ydi.
Mekanı cennet
mekanı
olsun.
Cennet olsun. Bir böyle engelli kadın, anne yani neredeyse yatalak seviyesinde bir anne. Bir de balıkçı babanın hikayesi bu. Dört çocukları dünyaya geliyor. Yani bu hasta anneden dört çocuk dünyaya geliyor. O anne o dört çocuğu yetiştiriyor. Ve her çocuktan sonra aman bir daha yapma çocuk. Böyle yani o anne çocuk sağlığı merkezleri üstüne üstüne geliyor. Ama onlar o doğumu gerçekleştiriyorlar, emziriyor, büyütüyor ve çocukları çok eğitim ortamlarında başarılı oluyor. Onun hikayesi, ben zaman zaman derim hangi çocuk doğmasaydı nasıl karar verebilirsiniz ki? İşte hangi anne doğum yapmasaydı? Bunlara böyle yani keyfi hani çok çocuğa isyan duygularıyla asla yaklaşmamak lazım. Yani anneliğin o bereketi, babalığın bereketi Allah'ın lütfuyla bazen çok bizim tahmin edemeyeceğimiz güzelliklere kapı aralayabiliyor. Yani o hikayeyi ben tabii böyle anlatılmaz, okumak lazım.
O zaman hatta şöyle yapalım, bu hikayeyi bu programın haricinde biz okuyalım. Radyomuzda da dinleyenlerimizle paylaşmış olalım.
İnşallah.
Hayatın içinden hikayeler diyerek. Ve geldik derginin artık sonuna. Şehzade Şirazi'den hakiki kahramanlığı anlatan çok güzel bir anekdot. Ve Mekke'den Altınoluk mektup alırmış o zaman.
Evet, evet.
Salih Köse Bey'in imzasıyla.
Salih Köse Hoca'nın bir mektubu. Altınoluk tabii Mekke ile hep irtibatlı oldu, Altınoluk ismiyle.
Tabii. Evet. Altınoluk dergisi kutsal topraklarda okunmaya, anlaşılmaya ve ruhlara sindirilmeye gayret ediliyor. Mekke-i Mükerreme'de de böyle, Medine-i Münevvere'de de. O manada Altınoluk gerçekten talihli bir dergi.
Elhamdülillah, elhamdülillah.
Efendim, geldik dördüncü sayının sonuna.
Sonuna.
İnşallah. Evet. Haftaya beşinci sayıda.
Beşinci sayı, sayı
beşinci
inşallah.
İslam dünyası neden paramparça?
Evet.
Aramızdaki dikenleri sökelim deriz.
Sökelim. Evet.
İnşallah. Haftaya konuşuruz.
Haftaya inşallah.
Tamam. Teşekkür ediyoruz.
Ben
çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk'ta Yürüyüş programında bugün yine Altınoluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taşgetiren Bey ile beraber bir 28 yıl öncesine yolculuk yaptık. Altınoluk Dergisi'nin efendim Haziran 1986 yani dördüncü sayısını önümüze aldık. Dergimizin kapağına baktık. Bütün güzellikler İslam'da dedik bir kez daha ve derginin sayfaları arasında bizzat Altınoluk Dergisi'ni hazırlayan derginin yazı işleri müdürü Ahmet Taşgetiren Bey ile konuşma imkanı, fırsatı bulduk. Önümüzdeki hafta inşallah yine yeniden yepyeni bir Altınoluk'ta yürüyüş programıyla tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun efendim.
Erkam Radyo'da Altınoluk'la Yürüyüş programını dinlediniz.